Ayrım 8. Kuşkulu Delil, Michael Connelly. Sayfa 92. Boş bacaklarını uzatabilmek için çantasını tepedeki rafa koymuştu. Koltuğuna oturup kemerini bağlarken MacPherson'ın iki kalın dosyayı önündeki koltuk cebine sıkıştırdığını gördü. Boş'un dosyaları çantasının içindeydi ama bunları oradan almak istemedi. Arka cebindeki not defterini çıkardı ve tam bir şey sormak için MacPherson'a döndüğü sırada yanına gelen bir hostes ona bir şey söylemek için kulağına eğildi.
''Dedektif olan sizsiniz değil mi?''
''Evet, bir sorun mu?'' Boş tam havalı bir şey söylemek üzereyken hostes ona birinci mevkide sahibi gelmemiş bir koltuk bulunduğunu ve Boş'u oraya almak istediklerini bildirdi.
''Çok naziksiniz ama korkarım bunu yapamam.''
''Fark ödemeyeceksiniz, bu sadece...''
''Hayır, mesele o değil. Bakın bu gördüğünüz hanım benim patronumdur. Yol boyunca soruşturmamızla ilgili konuşmamız gerekiyor, kendisi savcıdır.''
Hostes bu bilgiyi iyice anladıktan sonra uçağın ön tarafına gidip yetkililere haber vereceğini söyledi.
''Ben de şövalyelik öldü sanırdım.'' dedi MacPherson.
''Benim de oturmak için birinci mevkiden feragat ettin.''
''Aslında o koltuğu sana vermelerini söylemeliydim. İşte o zaman şövalyelik olurdu.''
''Hostes geri geliyor.''
Boş o tarafa doğru baktı. Güler yüzlü hostes geri geliyordu.
''Bazı yolcuların koltuklarını değiştirdik. Şimdi ikinize de yer var. Lütfen gelin.''
Birlikte kalkıp öne yürüdüler. Boş üst raftaki çantasını alıp MacPherson'ı izledi. MacPherson ona dönüp ''Benim cilası gitmiş şövalyem.'' dedi.
''Doğru.'' dedi Boş.
Koltukları ilk sırada yan yanaydı. MacPherson pencere kenarına oturdu. Onlar yerleştikten kısa bir süre sonra uçak Seattle'a olan 3 saatlik uçuş için havalandı.
''Ee?'' dedi MacPherson. ''Mickey bana kızımızın senin kızınla hiç karşılaşmadığını söyledi.''
Boş evet anlamında başını salladı. ''Sanırım bu durumu değiştirmemiz gerekiyor.''
''Kesinlikle. Duyduğuma göre aynı yaştaymışlar ve siz fotoğraflarını karşılaştırmıştınız. Birbirlerine çok benziyorlarmış.''
''Eh, annesi biraz seni andırırdı. Aynı ten rengi.''
''Ve ateşli oluşu.'' dedi içinden Boş. Cep telefonunu çıkarıp Madeline'in bir fotoğrafını gösterdi.
''Çok ilginç.'' dedi MacPherson. ''Gören onları kardeş sanır.''
Boş konuşurken kızının resmine bakıyordu. Onun için bir hayli zordu bir yıl oldu. Bütün arkadaşlarını geride bıraktı. Ben de onu fazla sıkmamaya çalışıyorum.
İşte bunun için de burada bir ailesi olduğunu bilmesi lazım.
Boş sadece başını sallamakla yetindi. Geçen bir yıl boyunca üvey kardeşi kızlarını bir araya getirmek amacıyla defalarca onu aramıştı. Boş bu konudaki tereddüdünün iki kuzin arasındaki olası ilişki için mi yoksa iki üvey kardeş arasındaki ilişki nedeniyle mi olduğunu kestiremiyordu. Bu konunun ömrünü tükettiğini hisseden MacPherson önündeki katlanan masayı açıp dosyalarını üstüne koydu. Boş da fotoğrafı kapatıp telefonu cebine yerleştirdi.
''Çalışmaya mı başlıyoruz?'' diye sordu.
''Biraz çalışalım, hazırlıklı olmak istiyorum.''
''Kadına ilk başta ne kadarını söylemek istiyorsun?
Ben sadece kimliği hakkında konuşmayı düşünüyordum. Sonra tekrar ifade vermek ister mi diye bakardık.''
''Ve DNA konusunu hiç açmadan mı?''
''Evet, bu onun olumlu cevabını bir anda olumsuza çevirebilir.''
''Ama bulaştığı işle ilgili her şeyi bilmesi gerekmez mi?''
''Sonunda bilmesi gerekir. Aradan çok uzun zaman geçti. Kadının izini sürdüm. Çok zorlu günler geçirmiş. Ama göründüğü kadarıyla kendini toparlamış. Sanırım bunu oraya vardığımız zaman öğreneceğiz.''
''O halde adım adım gidelim. Bence uygun bir anda ona her şeyi anlatmamız gerekir.''
''Kararı sen ver.
İşin tek iyi yanı bunu sadece bir kez yapmak zorunda oluşu. Onu ön duruşmaya veya büyük jüri önüne çıkarmamız gerekmiyor. 1986 yılında Jessup ön duruşmaya çıkarılmıştı. Temyiz mahkemesi bunu bozmadı. Bu nedenle doğrudan mahkemeye çıkacağız. Ona bir kere ihtiyacımız olacak. Hepsi bu kadar.''
''Bu çok iyi ve onunla sen ilgileneceksin.''
''Evet.''
Boş başını sallayarak onayladığını belli etti. MacPherson'ın Haller'dan daha iyi bir savcı olduğunu varsayıyordu. Ne de olsa Haller'ın savcı olarak ilk davasıydı. Boş mahkemede davanın en önemli tanığıyla MacPherson ilgileneceği için memnundu.
''Ben ne olacağım? Beni hanginiz sorguya çekecek?''
''Buna henüz karar verilmedi. Mickey Jessop'un ifade vermek için mahkemeye çıkacağını tahmin ediyor. Bunu beklediğini biliyorum ama senin sorgunu kimin yapacağını hiç konuşmadık. Tahminim sen jüriye ilk duruşmadaki yeminli ifadeyi tekrar okuyacaksın.
Macpherson dosyayı kapadı. Çalışma bitmiş gibi görünüyordu.
Yolculuğun geri kalanını kızları hakkında konuşarak ve koltuk ceplerindeki dergileri okuyarak geçirdiler. Uçak SeaTac'e erken indikten sonra bir otomobil kiralayıp kuzeye doğru yol aldılar. Otomobili boş kullanıyordu. Aracın bir GPS donanımı vardı. Fakat bölge savcılığındaki görevli Macpherson'a Port Townsend'in kapsamlı bir haritasını da vermişti. Seattle'a kadar gittikten sonra Puget Boğazı'nı geçmek için bir feribota bindiler. Otomobili bırakıp üst güverteye kahve içmeye çıktılar. Pencere kenarında boş bir masa buldular. Boş pencereden dışarıya bakarken Macpherson bir gözlem yapıp onu şaşırttı. ''Pek mutlu değilsin değil mi Harry?'' Boş ona bakıp omuz silkti.
''Çok tuhaf bir dava. 24 yıl geçmiş ve biz işe zaten hapiste olan kötü adamı dışarıya çıkararak başlıyoruz. Bu beni mutsuz etmiyor ama ne bileyim, tuhaf işte.''
Macpherson gülümsüyordu. ''Ben davayı kastetmemiştim, senden söz ediyordum. Sen mutlu bir insan değilsin.'' Boş masanın üstünde iki eliyle tuttuğu kahve fincanına baktı. Üşümüştü ve kahvenin sıcaklığı iyi geliyordu.
''Öyle mi?'' dedi.
Aralarında uzun bir sessizlik oldu. Boş bu kadına ne kadar açılabileceğini kestiremedi. Tanışalı daha bir hafta olduğu halde onunla ilgili gözlem yapmaya başlamıştı. ''Şu sıralar mutlu olmak için zamanım yok.'' dedi sonunda. ''Mickey bana Hong Kong'la ilgili neler hissettiğini ve kızına ne olduğunu anlattı.''
Boş yine başını salladı. Ama Maggie'nin olup biten her şeyi bilmediğini biliyordu. Olanları Madeline ve kendisinden başka bilen yoktu. ''Evet.'' dedi. ''Orada başından kötü şeyler geçti. Bence sorun bu. Sanırım kızımı mutlu edebilirsem ben de mutlu olacağım. Ama bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemiyorum.''
Gözlerini Macpherson'unkilere çevirince ona anlayışla baktığını gördü, gülümsedi. ''Evet, iki kuzini bir araya getirsek iyi olur.'' dedi.
''Kesinlikle.'' dedi Macpherson.
11. Kızım, 18 Şubat Perşembe saat 13.30. Los Angeles Times gazetesi Jason Jessop'ın 24 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğu ilk günle ilgili uzun bir haber yayımlamıştı. Bir muhabirle fotoğrafçı onunla şafak vakti Venice kumsalında buluştular. 48 yaşındaki Jessop çocukluğunda en büyük zevki olan sörf yapmayı deneyecekti. İlk birkaç denemede sörf tahtası üstünde titriyordu ama sonra alıştı ve dalgaların üstünde kaymaya başladı. Gazetenin ön sayfasında Jessop'un bir dalga üstündeyken kollarını iki yana açmış, yüzü göğe dönük pozu vardı. Fotoğrafta 24 yıl boyunca hapishane halterlerini kaldırmanın insanı ne hale getirdiği gösteriliyordu. Jessop'un vücudu kas yığını halindeydi. Son derece formda ve haşin görünüyordu. Kumsaldan sonraki durak Westwood'daki bir hamburgerciydi. Jessop burada gönlünce hamburger ve bol ketçaplı patates kızartması yedi. Yemekten sonra Clive Royce'un şehir merkezindeki ofisine gidip onu hem ceza hem de hukuk davasında temsil edecek avukat ordusuyla 2 saatlik bir toplantıya katıldı. Bu toplantı Times muhabirlerine kapalıydı. Jessop bundan sonra Hollywood'daki bir sinemada Shutter Island filmini seyretti. Seyrederken de 4 kişilik bir aileye yetecek kadar patlamış mısır yedi. Daha sonra tekrar Venice'e döndü. Liseden bir arkadaşı ona kumsala yakın bir apartmanda bir oda ayarlamıştı. O günün sonunda kumsalda barbekü yapıldı. Onca zaman Jessop'un masum olduğuna inanmış bir avuç destekçisi de oradaydı. Masamda oturup Jessop'un gazetenin 2 iç sayfasını da kaplayan resimlerini inceledim. Gazete başından beri bu olayla ilgili tam kapsamlı haberler vermekteydi. Jessop'un tam özgürlüğüne uzanan yol boyunca onu haber yaparak sonunda büyük bir gazetecilik başarısına imza atacaklarına inanıyorlardı. Suçsuz bir insanın hapisten kurtarılması bir gazete için en büyük haberdi ve Times'da Jessop'un özgürlüğüne kavuşmasından kendisine pay çıkarmaya çalışıyordu. En büyük fotoğrafta Jessop hamburgercide önündeki plastik tepsiye iştahla bakarken görüntülenmişti. Tepside çift katlı hamburger, ketçapa bulanmış patates kızartması ve eritilmiş peynir vardı. Resim altında şunlar yazılıydı: "Bu adam neden gülüyor? 12.05. Cessup 24 yıl aradan sonra ilk hamburgerini yerken. Her an aklımda bu vardı." Diğer resim altlarında da buna benzer neşeli yazılar vardı. Elinde bir kova dolusu patlamış mısırla Jessup sinemada. Barbekü partisinde lise arkadaşına sarılmış, elindeki birayı şerefe kaldırıyor. Üstünde Royce ve ortakları hukuk firması yazan bir cam kapıdan içeri girerken. Ne haber makalesinde ne de resim altlarında Jason Jessup'ın hala 12 yaşındaki bir kızı öldürmekle suçlandığını ima eden bir ifade vardı. Haber yazısında Jessup'ın özgürlüğün tadını çıkardığı fakat yasal konular halledilene kadar geleceğiyle ilgili bir plan yapmadığı belirtilmekteydi. Ne güzel ifade etmişler diye düşündüm. Çocuk kaçırma ve öldürme suçlamasıyla bunun için yargı önüne çıkması sadece yasal konular olarak nitelendirilmişti. Gazeteyi masanın üstüne yaydım. Lorna'nın benim için Broadway'de kiraladığı yeni ofisimdeydim. Bradbury binasının ikinci katındaydık ve mahkeme binasıyla aramızda sadece 3 blok vardı. Bence duvarlara bir şeyler assan iyi olur. Başımı kaldırıp baktım. Clive Royce'tu. Lorna'yı öğlen yemeği almaya gönderdiğim için bekleme odasından doğruca benim ofisime gelmişti. Royce geçici ofisimin boş duvarlarını işaret etti. Gazeteyi katlayıp ön sayfayı ona doğru kaldırdım. Jessup'ın sörf yaparken çekilmiş resmini büyütüp duvarıma asacağım. Royce masama yaklaşıp gazeteyi aldı ve sanki ilk defa görüyormuş gibi resme baktı. İkimiz de öyle olmadığını biliyorduk. Royce bu haberlerin yayımlanmasında önemli bir rol oynamıştı. Ödülü de firmasının adı yazılı kapının göründüğü fotoğraftı.
Evet, iyi bir iş başarmışlar değil mi?
Gazeteyi geri verdi. Eğer katillerin neşe içinde dolaşmasından hoşlanıyorsan öyle denebilir. Royce cevap vermeyince devam ettim. Ne yaptığını biliyorum Royce, çünkü ben de aynı şeyi yapardım. Ama davaya bakan yargıç bulunur bulunmaz ondan seni durdurmasını isteyeceğim. Jüri üyelerinin aklını karıştırmasını istemiyorum. Royce çok abuk bir şey söylemişim gibi kaşlarını çattı.
Basın özgürdür Mickey. Medyayı kontrol edemezsin. Adam hapisten daha yeni çıktı ve hoşuna gitse de gitmese de bu bir haberdir.
Evet, sen de özel röportajlar verirsin. Karşılığında müvekkilin devamlı gündemde olur. Onun her an medyada olması potansiyel jüri üyesinin aklına bir tohum ekebilir. Bugün için ne planladın? Jessup'ın Kanal 5'teki sabah programını sunmasını mı? Yoksa eyalet fuarındaki aşçılık yarışmasında hakem mi olacak?
Doğrusunu istersen NPR radyosu bugün onu programa çıkarmayı önerdi. Ama ben istemedim ve hayır dedim. Yargıca bunu da söylemeyi unutma.
Vay canına! Gerçekten de NPR'a hayır mı dedin? Bunun nedeni NPR'ı dinleyenlerin jüri görevlerinden kaçabilen kişiler olması mıydı? Yoksa daha iyi bir teklif mi vardı? Royce sanki ona hakaret etmişim gibi bir kez daha kaş çattı. Etrafına bakındıktan sonra Maggie'nin masasındaki iskemleyi alıp karşımda oturmak için benim masamın önüne çekti. Oturduktan sonra ayak ayak üstüne attı ve ütüsü bozulmasın diye elbisesini düzeltti.
Söylesene Mick, patronun seni ayrı bir binaya yerleştirmekle herkesin ondan talimat almadan bağımsız çalışacağını düşüneceğini mi sanıyor? Bizimle dalga geçiyorsunuz değil mi?
Ona bakıp gülümsedim. Beni sinirlendirme gayreti işe yaramayacaktı. Sırf iyice anlayasın diye bir kez daha tekrarlayayım Clive. Bu davada patronum yok. Gabriel Williams'tan bağımsız olarak çalışıyorum. Odanın içini gösterdim. Ben buradayım, mahkeme binasında değilim ve bu davadaki bütün kararlar bu masada verilecek. Ama şu anda benim kararlarımın önemi yok. Karar vermek zorunda olan sensin Clive.
Ve bu ne olabilir Mick, bir uzlaşma mı?
Doğru. Bugünün özel tarifesi sadece saat 5'e kadar geçerli. Adamın suçu kabul eder, ben de idam cezasından vazgeçerim. Ve yargıcın vereceği karar için ikimiz de kozlarımızı oynarız. Kim bilir, belki de yattığı süre göz önüne alınarak müvekkilin serbest bile bırakılır. Royce kibarca gülüp başını iki yana salladı.
Eminim bu seçenek bu şehri yönetenlerin çok hoşuna gider. Ama korkarım seni hayal kırıklığına uğratacağım Mick. Müvekkilim kesinlikle suçu kabul etmeyi düşünmüyor ve bu kararı değişecek değil. Aslında artık yargıya gitmenin yararsızlığını anlayacağını ve suçlamaları düşüreceğini umuyordum. Bu davayı kazanamazsın Mick. Savcılık bu defa yenilgiyi kabul etmek zorunda ve ne yazık ki sopa yemek için sen gönüllü oldun.
Eh, ne olacağını hep birlikte göreceğiz değil mi?
Evet, göreceğiz.
Masamın orta çekmecesini açıp içinde bir bilgisayar disketi olan plastik kutuyu çıkardım ve ona uzattım.
Bunu almak için şahsen geleceğini tahmin etmiyordum Clive. Soruşturmacını veya katiplerinden birini gönderirsin sanıyordum. Senin için çalışan epey adamın var değil mi?
Tabii bir de tam gün çalışan reklamcım var.
Royce disketi aldı. Kutunun üstünde savunma delilleri yazılıydı. Bugün çok mu alıngansın ne? Daha 2 hafta öncesine kadar bizden biriydin Mick. Aşağılık avukatlardan biriydin.
Başımı sallayarak ona hak verdiğimi ifade ettim. Can damarıma basmıştı.
Kusura bakma Clive, galiba bu makamın verdiği güç başımı döndürüyor. Özrün kabul edildi.
Ayrıca buraya kadar gelerek zamanını harcadığın için de özür dilerim. Sana telefonda da söylediğim gibi burada sadece bu sabaha kadar edindiğimiz şeyler var. Çoğu eski dosyalar ve raporlar. Seni deliller konusunda faka bastıracak değilim Clive. Savunma avukatıyken bu oyunlar bana karşı çok sık yapıldı. Yani benim elime bir şey geçerse hemen sana iletirim. Ancak şu anda sadece bunlar var.
Royce disket kutusunu masanın kenarında tıklattı.
Tanık listesi yok mu?
Var. Ama şu anda 86'daki duruşmada bulunan tanık listesiyle aynı. Buna kendi soruşturmacımı dahil edip birkaç ismi çıkardım. Artık hayatta olmayan ebeveynler ve diğer kişiler.
Eminim Felix Turner listeden çıkarılmıştır.
Neyse ki senin de onu duruşmaya getirme fırsatın olmayacak.
Evet, çok yazık. Onu savcılığın kıçına sokmak çok hoşuma giderdi.
Royce'un İngiliz centilmenleri havasındaki konuşma hevesi kaybolmuş, yerini safkan Amerikalı argosu almıştı. Turner konusundaki hüsranının bir göstergesiydi bu. Uzun süre savunma safında bulunduğum için onu çok iyi anlıyordum. Yeniden yargılamada birinci duruşmayla ilgili hiçbir şeyden söz edilmeyecekti. Jüri üyeleri daha önce olanlar hakkında bir şey bilmeyeceklerdi. Bunun da anlamı savcılığın sahtekar bir hapishane muhbirini kullanmış olması, her ne kadar savcılık adına büyük bir günahsa da şimdiki duruşmada aleyhimize kullanılmayacaktı.
Devam etmeye karar verdim.
Bu hafta sonuna kadar sana bir disket daha vereceğim.
Evet, neler bulacağını çok merak ediyorum.
Sözlerindeki ihtizayı fark ettim.
Bir şeyi unutma Clive, delil konusu çift yönlü bir caddedir. 30 günü aşarsan yargıcı görmeye gideriz.
Delil kuralları iki tarafın delil takasının duruşma başlamadan 30 gün içinde tamamlanmış olmasını gerektiriyordu. Bu sürenin aşılması bazı yaptırımlara yol açar ve yargıç mağdur tarafa hazırlanmak için daha çok zaman vermek amacıyla duruşmayı erteleyebilirdi.
Evet, senin de tahmin edebileceğin gibi olayların bu yöne gireceğini pek beklemiyorduk dedi Royce. Dolayısıyla savunmamız henüz emekleme safhasında. Ama ben de sana oyun oynamayacağım Mick. Çok geçmeden sana bir disket gönderirim. Tabii sunacak bir delil bulabilirsek.
Genel olarak savunmanın elinde savcılığa verecek fazla bir delil olmadığını bilirdim. Tabii plan çok kapsamlı bir savunma hazırlamak değilse. Ama yine de bu uyarıyı yapmıştım. Çünkü Royce'a karşı temkinli olmak zorundaydım. Bu kadar eski bir davada çoktan unutulmuş bir görgü tanığı veya onun gibi bir şey ortaya çıkarabilirdi. Ben de duruşmada karşıma çıkmadan önce bunu bilmek istiyordum.
Teşekkür ederim dedim.
Royce'un omzu üzerinden Lorna'nın ofise girdiğini gördüm. Elindeki 2 kese kağıdının birinde benim Fransız sandviçim vardı.
Ah, bilmiyordum.
Royce oturduğu yerde döndü. Ah güzel Lorna, nasılsın tatlım?
Merhaba Clive, bakıyorum disketi almışsın.
Gerçekten de aldım, teşekkür ederim Lorna.
Royce'un İngiliz aksanı ve resmi tonda konuşması özellikle güzel kadınların önünde daha çok vurgulanıyordu. Bunu bilinçli olarak mı yaptığına karar veremedim. ''Clive, burada iki tane sandviç var.'' dedi Lorna. ''Birini ister misin?''
Lorna'nın cömertlik yapma zamanı yanlıştı. ''Galiba Clive tam gitmek üzereydi.'' dedim hemen.
''Evet tatlım, gitmem gerek. Ama bu nazik ikramın için çok teşekkür ederim.''
''Bana ihtiyacın olursa masamdayım Mickey.''
Lorna bekleme odasına gidip arkasından kapıyı kapadı. Royce bana döndü ve alçak sesle konuştu.
''Bence bu kadını elinden kaçırmamalıydın Mick. Lorna tam bir koruyucu ve şimdi de suçsuz bir insanı uzun zamandan beri hak ettiği özgürlüğünden mahrum etmek için birinci bayan Haller'la işbirliği yapıyorsun. Bu işte ensest gibi bir şey var değil mi?''
Cevap vermeden uzunca bir an yüzüne baktım.
''Başka bir şey var mı Clive?''
Disketi gösterdi.
''Hayır, sanırım bugünlük bu kadarı yeter.''
''Güzel, artık işime dönmem lazım.'' Onunla bekleme odasına gidip uğurladıktan sonra kapıyı kapadım, dönüp Lorna'ya baktım.
''Tuhaf geliyor değil mi?'' dedi Lorna.
''İşin bu tarafında, yani savcılık tarafında olmak.''
''Evet.'' Sandviçlerden birini bana uzattı.
''Sana bir şey sorabilir miyim?'' dedim. ''Ona hangimizin sandviçini verecektin? Benimkini mi, seninkini mi?''
Bana önce ifadesiz bir yüzle baktıktan sonra suçunu kabul eder bir şekilde gülümsedi.
''Sadece nezaket gösteriyordum, tamam mı? İkimiz bir sandviçi paylaşırız diye düşündüm.''
Başımı iki yana salladım. ''Benim Fransız sandviçimi kimseye verme, özellikle de bir avukata.''
Sandviçi elinden kaptım.
''Teşekkür ederim tatlım.'' dedim en İngiliz aksanımla.
Lorna bir kahkaha atarken ofisime döndüm.
8. ayrımın sonu. Sayfa 105.